Ayrım 11.
Annesinin dikiş makinesini bile karıştırmaya başlamıştı. Daha şimdiden o yeni çakısıyla masayı, sandalyeleri doğramıştı. İnger de çakını geri alırım diye korkutmuştu onu. Bütün hayvanlar çocukların eli altındaydı elbet. Eleseus'un da o boyalı kalemi duruyordu. Bunun üzerine titriyordu. Kardeşine pek seyrek verirdi. Öyleyken yine de zaman geçtikçe duvarlar baştan başa mavili kırmızılı resimlerle doldu. Kalem de ufaldıkça ufaldı. En sonunda Eleseus baktı başka çıkar yol yok, Sivert'in bu kalemi kullanmasını büsbütün kısıtladı. Yalnız pazarları veriyordu. O da tek bir resim için. Bu iş Sivert'in hoşuna gitmemişti ama. Eleseus saçmalıklara gelemeyen bir çocuktu. İkisinin en güçlüsü o olduğu için değilse de kolları daha uzundu da ondan. İş kavgaya döküldü müydü ötekini alt ediyordu. Gel gelelim şu Sivert. Arada bir koruda kuş yuvası bulurdu. Bir günde bir sıçan deliği bulmuş. Artık bunu anlattı da anlattı. Bir başka sefer adam boyunda koca bir balık çayda görmüş. Belliydi ki bunların hepsi onun kendi uydurmasıydı. Pireyi deve yapma eğilimi vardı biraz onda. İşte böyle bir çocuktu Sivert. Gene de iyi çocuktu. Kedi yavrulayınca kediye sütü o getirirdi. Çünkü kedi Eleseus'a pek hırlıyordu. Sivert durup o kımıl kımıl kımıldayan sandığa bakmaktan bıkıp usanmak bilmiyordu. Kıpırdayıp duran kürklü pençeler. Hiçbir gün gözünü tavukların üzerinden de eksik etmezdi. O efe tavrıyla, güzel tüyleriyle horoz, alçak sesle mırıldanaraktan dolaşan, kumları gagalayan, her yumurta yumurtlayışlarında pek ağırlarına giden bir şeyle karşılaşmış gibi haykıran tavuklar. Sonra o koca koyun da vardı. Sivertçik eskiden bildiklerine ek olarak bir hali de okumuştu ama koyunun güzel bir Romalı burnu olduğunu bilemezdi vallahi. Bunu bilemezdi ama daha başka şeyler bilirdi o. Koyunu daha kuzuluğundan beri tanıyordu. Onun dilinden anlardı. Onunla tek bir varlık olmuştu. Hısım akraba gibi. Bir gün içinde tuhaf bir ilkel duygu kıpırdanır gibi oldu. Hiç unutamadığı bir an oldu bu onun için. Koyun sakin sakin tarlada otluyordu. Birden başını dikti, çiğnemesini kesti. Orada öyle durmuş ileri doğru bakıyordu. Sivert de elinde olmadan o yana baktı. Hayır, göze çarpacak hiçbir şey yoktu. Yalnız Sivert'in kendisi de içinde tuhaf bir şey duydu. Cennet bahçesine bakıyor sanki, diye düşündü. İnekler de vardı. Çocukların her birine bir çift. Salına salına yürüyen koca yaratıklar. Öylesine dost, öylesine evcil ki istediğiniz zaman kendilerini bırakıyorlardı yakalayasanız. Varsın insan yavruları okşasın kendilerini. Domuz da vardı. Bembeyaz bir şey. İyi bakıldı mıydı kendine bir önem verir, her sese kulak kabartırdı. Hali pek gülünç bir yaratıktı doğrusu. Gözü hep yiyecekteydi. Kız gibi de hemencecik gıdıklanır fıkırdardı. Sonra teke de vardı. Selanra'da her zaman bir teke bulunurdu. Çünkü bir tanesi öldü müydü bir başkası hazırdı onun yerini almak için. Teke gibi de hem fiyakalı hem gülünç olan başka ne vardı ki? Şu sırada onun ilgilenmesi gereken bir alay keçi vardı. Ama teke kimi vakit hasta oluyor, onlardan bıkıyor, serilip yatıyordu. O sakalıyla falan öyle bir düşünceli hali vardı ki tam papaz Abraham. Derken biraz sonra gene kalkıyor, sürünün peşine düşüyordu. Arkasında da hep ekşi bir hava izi bırakırdı. Çiftliğin günlük işleri sürüp gidiyor. Arada sırada tepelere doğru çıkan bir yolcu geçerken uğruyor. Nasılsınız diye soruyor. İzak da sağ ol diyor. İzak çalışıyor, çalışıyor. Her işte de yıllığa başvuruyor. Aydaki değişikliklere bakıyor. Havadaki belirtileri göz önünde tutuyor. Ona göre çalışıyor. Köye gidip gelirken öylesine bir yol açtı ki şimdi oradan arabayla da geçebiliyor. Gene de çoğunlukla yükünü kendisi taşıyor. Yük yük peynir, deri, ağaç kabuğu, reçine, tereyağı, yumurta taşıyor. Satıp da karşılığında başka mallar alacağı şeyler. Yok, yazın köye arabayla pek inmiyor. Birincisi, yolun Braidablik'ten aşağısı, son kesimi pek kötü. Brede olsa ne söyledi yolun düzeltilmesine yardım etsin, o da payına düşeni yapsın diye. Brede olsan söz veriyor ama sözünü tutmuyor. İzak da bir daha söylemeyecek artık. Yükünü sırtında taşır daha iyi. İnger de nasıl başarıyorsun anlamıyorum diyor. Aa, her şeyi başarır o. Bir çift çizmesi var. İnanılmayacak denli ağır, kalın, tabanlarında iri iri demir nalçalar. Atkıları bile bakır çivilerle tutturulmuş. bir adamın böyle bir çizmeyle yürüyebilmesi bile şaşılacak şeydi. Bir gün gene köye iniyordu. Baktı fundalıklarda öbek öbek adamlar çalışıyor. Yere taştan çukurlar örüyorlar. İçine telgraf direkleri dikiyorlar. Adamların kimisi köyden. Bre de olsan da orada. Oysa kendine toprak aldı. Topraklarında çalışması beklenirdi. İzak onun nasıl vakit bulduğuna şaşıyor. Ustabaşı İzak'a soruyor. Bize telgraf direği satar mısın? İzak hayır diyor. Çok para verirsek de satmaz mısın? Hayır. Oo, İzak'ın artık alışveriş işlerine aklı ermeye başlamıştı. Hayır demesini biliyordu. Onlara birkaç telgraf direği satarsa cebine 5-10 kuruş girecekti. Dalerleri daha da çoğalacaktı ama bu işe ayıracak odunu yoktu onun. Kazanç yoktu bu işte. Görevli mühendis kendisi geliyor İzak'a. İzak onu da geri çeviriyor. Mühendis, bizde direk var ama diyor. Senin topraklarından almak daha kolayımıza geliyor da ondan. Taşımadan kurtuluruz. İzak, bu işe ayıracak odunum yok benim diyor. Bir bıçkı tezgahı kurmak, biraz kereste yapmak istiyorum. Yakında yeni yapılar gerekecek bana. Burada Breda Olsen lakırdıya karıştı. Ben senin yerinde olsam İzak, bunlara direk satarım. İzak, öylesine sabırlıyken gene de Breda'ya şöyle bir baktı. Aa, sen satarsın dedi. Brede, ne olmuş yani diye sordu. İzak, hiç, ben sen değilim de dedi. İşçilerden birkaçı buna kıs kıs güldüler. İzak'ın o sırada komşusunu küçük düşürmesinin nedeni vardı. O gün Braidablik'teki tarlalarda 3 koyun görmüştü. Bunlardan birini tanıyordu. Oline'nin sattığı o yassı kulaklı koyun. Yoluna giderken içinden onun olsun demişti. Brede ile karısının istedikleri kadar koyunu olsun. Hız gelir bana. Şu bıçkı içindeydi şimdi bütün aklı. Öyle diyordu. O kış yollar sertken o kocaman tekerlek biçimi bıçakla bağlantılarını köydeki dükkanın aracılığıyla Trondheim'e ısmarlayıp getirtmişti. Arabayla getirmişti. Parçalar şimdi sundurmalardan birinde duruyordu. Paslanmasın diye iyice yağ bulanmış olarak. Tezgah için birkaç kalas da getirmişti. Ne zaman isterse kurmaya başlayabilirdi ama hep sonraya atıyordu. Nedendi bu acaba? Tembelleşmeye mi başlamıştı? Yoksa yıpranıyor muydu? Bunu bir türlü anlayamıyordu o. Başkaları için şaşılacak bir şey değildi belki ama kendisi inanamıyordu. Kafası mı durmuştu yoksa? Eskiden bir işe başlamaktan hiç korkmazdı. Nedense öyle büyük bir çayın üzerine değirmenini kurduktan sonra değişmişti. Öyle olsa gerek. Köyden yardımcı getirtebilirdi ama tek başına yapmayı bir daha deneyecekti. Bir iki güne dek başlayacaktı. İnger de yardım ederdi. Bu işi açtı ona. Bilmem bugünlerde vakit bulabilecek misin bana şu bıçkı işinde yardım etmeye? İnger şöyle bir düşündü. Sonra olur vakit bulursam dedi. Demek bıçkı kuracaksın ha? Ya niyetim öyle. Kafamda iyice tasarladım. Değirmenden daha mı zor olacak? 10 kat daha zor. Çünkü tıpatıp olması gerek. En ince noktasına dek. Testere de tam ortada olacak. İnger boş bulundu. Bilmem becerebilecek misin dedi. İzak'ın ağrına gitmişti. Görürüz diye karşılık verdi. Bir yardımcı bulamaz mısın işten anlayan birini? Hayır. İnger gene, öyleyse sen beceremezsin dedi. İzak elini başına götürdü, ayı pençesini kaldırır gibi. Ben de bundan korkuyorum dedi. Ya beceremezsem diye. Onun için sen yardım edesin istiyorum. Sen ki öyle çok şey biliyorsun. Ayıdan hiç beklenmezdi bu ama gene de bir işe yaramadı. İnger başını iki yana salladı, ters bir tavırla öbür yana döndü. Onun testeresiyle falan uğraşamazmış. İzak, öyleyse. Ah, sen beni çayda ıslatıp döşeye mi sereceksin? Dikişleri kim dikecek, hayvanlara kim bakacak, ev işlerini falan kim görecek? İzak, evet doğru, dedi. Ya, bir o 4 köşeye konacak birer kalasla iki yana konacak ortadaki kalasları tutmasını istiyordu o kadar. İnger kentliler arasında yaşaya yaşaya bu kadar değişmişti demek. İşin doğrusu İnger bir hayli değişmişti. O şimdi her şeyden çok kendini düşünüyordu. Dokuma tezgahıyla çıkrığını kullanmaya gene başlamıştı ama dikiş makinesinden daha çok hoşlanıyordu. Demirciden ütü gelince de hemen pek usta bir terzi gibi işe koyulmuştu. Onun sanatı vardı artık. Leopoldine'ye minnacık 2 entari yapmakla başladı işe. İzak bunları pek cici buldu. Belki de göklere çıkarmakta biraz aşırı gitti. İnger isteyince daha neler yapabileceğini söylemeye getirdi. İzak, yalnız biraz kısa dedi. İnger, Kentte öyle giyiyorlar, dedi. Sen bilmezsin. İzak baktı ki pek ileri gidiyor, lafı değiştirdi. İnger'in kendisine de bir şeyler yapması için kumaş almaktan falan söz etti. İnger, pelerin için mi? Diye sordu. Ne istersen. İnger, pelerin için kumaş almakta karar kıldı. Nasıl bir kumaş istediğini anlattı. Şu var ki, pelerini yapınca onu gösterecek birilerini bulmak isterdi. Bunun için de oğlanlar okula yazılmaya köye götürülecekleri gün onlarla İnger gitti. O gün belki pek önemli bir gün sayılmayabilirdi ama izi kaldı. İlk önce Braidablik'ten geçtiler. Braidablik'teki kadınla çocuklar da bu geçenler kim diye bakmaya çıktılar. İnger'le iki oğlan paşalar gibi kurulmuşlar arabada gidiyorlardı. Oğlanlar şaka değil okula gidiyordu. İnger'in de arkasında pelerin vardı. Braidablikli kadın bunu görünce içine bıçak saplanır gibi oldu. Pelerin olmasa da olurdu. Tanrı'ya çok şükür bu gibi saçmalıklara değer vermezdi o. Gel gelelim onun da çocukları vardı. Barbara koca kızı olmuştu artık. Ondan sonra gelen Helge ile Katrine de hep okul çağındaydılar. Onların büyükleri olan iki çocuk köyde otururlarken okula gitmişlerdi ama Braidablik'e böyle sapa bir yere taşındıktan sonra okuldan vazgeçmek zorunda kalmışlardı. Varsın çocuklar dinsiz olsun. Kadın, çocuklar için biraz yiyecek istiyorsunuz sanırım, dedi. Yiyecek mi? Sandığı görüyor musun sen? Benim yol sandığım. Eve gelirken yanımda getirdim. Bunun içi yiyecek dolu. Ne var içinde acaba? Ne mi var? Bol bol et var. Domuz eti var. Ayrıca ekmek, tereyağı, peynir de var. Ötekisi, ooo bakıyorum siz Selenra'da hiç kıtlık çekmiyorsunuz, dedi. O zavallı, saz benizli çocuklar yiyecek şeylerle dolu bu konuşmayı can kulağıyla dinliyorlardı. Anneleri, peki nerede kalacaklar, diye sordu. İnger, demircinin evinde, dedi. Ötekisi, ooo yaptı. Benimkiler de yakında okula gidecekler. Bucak müdürünün evinde kalacaklar. İnger de ooo yaptı. Evet, belki de hekimin evinde kalırlar ya da papazın. Brede oranın kodamanlarıyla ahbaptır. İnger pelerinini elledi. Bir pundunu bulup öyle bir çevirdi ki siyah ipek püskülleri daha iyi göründü. Kadın, nereden aldınız bu pelerini, diye sordu. Belki de gelirken getirdiniz. Kendim yaptım. Ya dediğim gibi para pul dolup taşıyor sizin evde. İnger arabayı sürdü, şişirip böbürlenerekten. Köyden içeri girerken de pek koltukları kabarır bir hali vardı. Bucak müdürü Heyerdahl'ın hanımı pelerini görünce suratını astı. Şu Selenralı kadın hiç de haddini bilmiyordu. 5 yıl ortadan kaybolduktan sonra nereden geldiğini unutuyordu. Neyse ki İnger peleriniyle caka satmak fırsatını buldu. Bakkalın karısı, demircinin karısı, baş öğretmenin karısı hep kendileri de böyle bir pelerin yaptırmayı düşünüyorlardı ama hele biraz dursun. Derken çok geçmeden İnger'e konuklar gelmeye başladı. Meraktan tepelerin ardından bir iki kadın geldi. Belki Oline elinde olmayarak şuna buna bir iki şey söyleyivermişti. Şimdi gelenler İnger'in doğduğu köyden haber getirdiler. İnger'in onlara birer fincan kahve yapmasından, dikiş makinesini göstermesinden daha olağan ne olabilirdi ki? Kıyıdan, köyden kızlar geldi İnger'e akıl danışmaya. Güz gelmişti. Yeni bir giysi içinde birikmiş paraları varmış. Ondan yardım istiyorlardı. İnger kent yüzü gördüğüne göre son modayı bilirdi elbet. Ara sıra biraz bir şey de biçerdi. İnger bu konuklara seviniyor. Onları görünce yüzü gülüyordu. İyiliksever, yardımsever de davranıyordu. Elinden iş de geliyordu. Kumaşı kalıpsız kesiyordu. Kimi vakit koskoca bir eteğe makinesinde dikiş bile çekiyordu. Hem de bedava. Kalan kumaşı da kızlara pek kibar bir tavırla geri veriyor. Buyurun artık düğmelerini de siz dikersiniz, diyordu. O yıl daha sonra İnger'i köyden çağırdılar. Oranın ileri gelenlerinden birkaçını giysi dikmeye. Gidemedi. Ev işleri varmış. Ayrıca hayvanlar. Bütün evin işi ondaymış. Hizmetçi de yokmuş. Nesi yokmuş nesi? Hizmetçisi. İzak'a bir gün dedi ki, bir yardımcım olsa dikişe daha çok vakit verebilirim. İzak anlamamıştı. Yardımcı mı? Evet, ev işlerine yardımcı, bir hizmetçi kız. İzak buna pek şaşmış olsa gerekti. O kızıl sakalıyla bir güldü. İşi alaya aldı. Hizmetçi tutmalıyız ya, dedi. İnger, kentli kadınların hep hizmetçileri var, dedi. İzak, yaptı. Belki de İzak'ın o sırada pek keyfi yerinde değildi. Pek öyle tatlı, keyifli davranmıyordu. Hayır. Çünkü bıçkı tezgahı işine başlamıştı. Bu işte pek yavaş gidiyordu. Pek de yorucuydu. Bir eliyle kaldırarı tutarken bir eliyle kalasları kaldırıp uçlarını birleştiremiyordu. Çocuklar okuldan dönüp gelince iş kolaylaştı. Oğlanlar eksik olmasınlar büyük bir yardımcı oluyorlardı. Hele Sivert çivi çakmakta pek ustaydı. Helese usta çekiş tutmakta. Bir hafta sonra İzak'la oğlanlar ana direkleri yerine koymuşlar, kalaslar kadar kalın atkıları da güzelce oturtmuşlardı. İşler yolundaydı. Bütün işler ne de olsa yolundaydı. Yalnız İzak akşamları artık yorgunluk duymaya başlamıştı. İş yalnız bıçkı tezgahı kurmakla bitmiyordu. Bundan başka da bir ala iş vardı. Otları içeri almıştı ama ekin daha duruyordu. Yakında biçip yığın etmek gerekiyordu. Patatesler de vardı daha. Onlar da yakında toplanacaktı. Neyse ki oğlanlar yaman yardımcı oluyorlardı. Sağ olun falan demiyordu. Bu gibi kimseler arasında öyle bir usul yoktu. Yalnız bundan dolayı oğulları pek hoşuna gidiyordu. Ara sıra çalışırlarken oturup konuşurlardı. Babaları şimdi ne yapacağız diye hep onlara danışırdı neredeyse. Bu da oğlanların koltuklarını kabartıyordu. Böylece yanlışlık yapmayalım diye önce düşünüp sonra konuşmayı da öğreniyorlardı. Babaları yazık olur güz yağmurları başlamadan bıçkının üstüne dam çekemezsek diyordu. Ah, İnger eskisi gibi olsaydı. Ne yazık ki eskisi gibi güçlü değildi İnger. Öyle görünüyordu. Bunca zamandır dört duvar arasında yaşadıktan sonra böyle olması da beklenirdi. Kafasının değişmiş olmasında da şaşılacak bir şey yoktu. Ne tuhaf. Artık ne bir şey düşünüyor ne bir şeye önem veriyor gibiydi. Yalın kat, aylak bir şey olmuştu İnger. Bir gün öldürdüğü çocuktan laf açtı. Ne delilik etmişim diyordu. Onun ağzını da kestirip yeniden diktirirdik. Bunu bilsem boğmazdım. Vaktiyle elleriyle toprağı düzeltip üzerine ufak bir ağaç diktiği o ormandaki küçücük mezara şimdi artık öyle kaçamak gittiği falan yoktu. Yalnız gene de pek öyle katı yürekli değildi. Öteki çocuklarına iyi bakıyor, temiz pak giydiriyor, yeni giysiler yapıyordu. Gece yarılarına dek oturur, onların giyeceklerini yamardı. En büyük isteği onların adam olduğunu görmekti. Ekin yığın edilmiş, patatesler toplanmıştı. Derken kış geldi. Yo, bıçkının üstüne güzün dam çekilemedi. Elde değildi, olmadı işte. Ölüm yok diye ucunda. Gelecek yaza yapardı. Kış işleri gene eskisi gibiydi. Köye arabayla odun indirilecek, araçların takım taklavatın bozuklukları düzeltilecek. İnger evden dışarı çıkmıyor, boş vakitlerinde dikiş dikiyordu. Oğlanlar gene köyde, okulun uzun dönemindeydiler. Kaç kıştır ikisinin ortalama bir kayağı vardı. Çiftlikteyken de iyi geçinmişlerdi. Biri kayarken öteki bekler ya da biri ötekinin arkasına binerdi. Evet, bir kayakla ikisi de yetinmişti. Dünyada bundan daha güzel şey görmemişlerdi. Böldüler, hallerinden de memnundular. Gel gelelim, köyde durum öyle değildi. Okul kayakla doluydu. Bray Dublikli çocukların bile birer kayağı varmış. Sonunda Eleseus için babası yeni bir kayak yapmak zorunda kaldı. Eskisini de Sivert aldı. İzak daha başka şeyler de yaptı. Oğlanları iyi giydirdi. Ayaklarına dayanıklı çizmeler geçirdi. Bunları yaptıktan sonra da bakkala indi, yüzük istedi. Adam, yüzük mü? Dedi. Evet, parmağa takılacak yüzük. Varlıklı bir kişi oldum ya artık karıma yüzük almalıyım. Gümüş mü istersin, altın mı? Yoksa altın suyuna batırılmış pirinç yüzük mü? Gümüş olsun. Bakkal şöyle bir düşündü. Bak İzak dedi. Şu işi doğru dürüst yapıp da karına koltuklarını kabartacak bir yüzük vermek istersen altın olsun daha iyi. İzak ne? Diye haykırdı. Gerçekte ise belki o da karısına altın yüzük almayı düşünüp durmuştu öteden beri. Bunun üzerine ciddi ciddi düşündüler. Bu arada yüzük için ölçü almaya da karar verdiler. İzak düşünceliydi. Başını iki yana sallıyor, bunun büyük bir iş olduğunu söylüyordu ama bakkal ille altın yüzük ısmarlamakta ayak duruyordu. İzak eve döndü. Kararından dolayı için için seviniyordu ama gene de biraz kaygılıydı. Karısına tutkunluğunda aşırı gittiği için. O kış epey kar yağdı. Kış geçip de yollar açılır açılmaz köy halkı fundalıklara araba araba telgraf direği taşıyıp hep bir aralıkla yere yıkmaya başladılar. Kafile kafile geliyorlar, Bray Dublik'i, Selanra çiftliğini geçiyorlar, tepelerin öbür yanından direk getirenlerle karşılaşıyorlardı. Hat tamamlanıyordu. Böylece yaşayım günden güne sürüp gidiyordu, büyük bir olay olmaksızın. Ne olacaktı ki? İlk yaz geldi, direkleri dikme işi başladı. Bredo olsan gene oradaydı, telgrafçılarla birlikte. Oysa bu mevsimde toprağında çalışması gerekirdi. Isaac içinden, nereden vakit buluyor anlamıyorum ki, diyordu. Kendisinin yemek yemeye, uyku uyumaya bile pek vakti yoktu. Ekime bunca yer ayırdıktan sonra işlerle başa çıkmak artık hayli zorlaşmıştı. Sonra iki mevsim arasında bıçkı tezgahına dam yaptı. Artık makineyi kurup işe koyulabilirdi. Bakın, ince bir tahta işi değildi bu kurduğu tezgah. Ama sağlamdı. Dağdan gelme, dev gibi iyi işler yapmak üzere orada öyle duruyor. Testere işler, bıçkı tezgahı gereği gibi tahta keserdi. Isaac köyde dolaşırken gözünü dört açmış çok şey öğrenmişti. Onun kurduğu şu bıçkı tezgahı ufacıcık, cana yakın bir şeydi. Pek hoşuna gidiyordu. Kapının üstüne tarihi kazıdı, markasını işledi. Yazın Selenra'da olağanüstü bir şey oldu. Olmadı değil. Telgraf işçileri fundalıklarda artık öyle yukarılara varmışlardı ki en öndeki posta bir akşam çiftliğe geldi. Geceyi geçirmek için yer istedi. Büyük samanlıkta yer verdiler onlara. Günler geçtikçe daha başka postalar da geldi. Hepsine Selenra'da yer verildi. İş ilerledi, çiftlikten çok ilerilere vardı ama adamlar gene onların samanlığında kalmaya geliyorlardı. Bir cumartesi akşamı mühendis geldi adamlara para vermeye. Mühendisi görünce Eleseus'un yüreği hop etti. Şu boyalı kalemi sorarsa diye evden dışarı kaçtı. Ne büyük dert açılacaktı şimdi başlarına. Svert de ortada yoktu. Bu işi tek başına o üzerine almalıydı. Eleseus soluk benizli bir hortlak gibi evin köşesini dolandı, gitti annesini buldu. Svert'e söyle de gelsin diye yalvardı. Başka çıkar yolu yoktu bunun artık. Svert bu işi pek dert edinmedi. Baş suçlu o değildi ki. İki kardeş biraz uzaklara gittiler, yere oturdular. Eleseus dedi ki, hadi ben çaldım desen. Svert, ben mi? Dedi. Sen daha küçüksün, sana bir şey yapmaz. Svert bunun üzerinde şöyle bir düşündü. Baktı ki abisinin başı dertte. Onun kendisinden yardım istemesi de koltuklarını kabartıyordu. Büyük adam sesiyle, ''Aa, ben seni kurtarırım bu işten.'' dedi. Eleseus, ''Ah bir kurtarsan.'' dedi. Kalemin geri kalanını pek basit bir tavırla kardeşine verdi. ''Al, senin olsun temelli.'' dedi. Yine ikisi birlikte içeri giriyorlardı. Eleseus'un aklına geldi. Bıçkı tezgahında, daha doğrusu değirmende işi varmış, kendisini bekleyen bir iş. Epey de sürecekmiş. Svert eve tek başına döndü. Mühendis orada oturmuş, işçilere kağıt para, gümüş para dağıtıyordu. Bitirince Inger ona süt getirdi, bir testiyle bir de bardak. Adam sağ ol dedi. Sonra Leopoldinecik'le konuştu. Sonra duvardaki resimleri görünce birdenbire kim yaptı bunları diye sordu. Svert'e döndü. Sen mi? Adam Inger'in gösterdiği konukseverlikten dolayı kendini ona borçlu görüyor olsa gerekti. Onun hoşuna gitmek için resimleri göklere çıkardı.